Ayrım 12.
Heyeti Aliye'ye Talat, İsmail Can Polat ve Rahmi Beyler seçildi. Cemiyetin partileşmesinden sonra bu heyet Merkez-i Umumi olarak adlandırılacaktır. Cemiyet hücreler biçiminde örgütlendi. Hücre mensuplarının dışında kimse birbirini tanımıyordu. Cemiyete üye kaydı için masonlara özgü bir yöntem uygulanıyordu. Önce kuruculardan biri üye yapmak istediği kişiyi merkeze tanıtıyor, gerekli bilgileri verip merkezin bu konudaki kararını bekliyordu. Merkez gerekli incelemeleri yapıp o kişinin üyeliğine karar verirse yemin merasiminin yapılacağı tarih ve yer belirleniyordu. Kılavuzluk edecek kişi adayı belirlenen gece alıp yemin yerine götürülüyordu. Yemin merasiminin yapılacağı yere yaklaşınca adayın gözleri kapatılıp şaşırtmak için biraz dolaştırıldıktan sonra merasimin yapılacağı eve geliniyordu. Evin kapısında bulunan bir yetkili, kılavuzun hilal parolasını duyunca kapıyı açıyor ve aday içeri alınıyordu. İçeride bir odada adaya cemiyete girmekte ısrarlı olup olmadığı sorulduktan sonra alınan onay cevabı üzerine yemin merasimi başlıyordu. Aday gözleri bağlı olarak bir masanın karşısındaki iskemleye oturtulup sağ eli Kur'an-ı Kerim'in sol eli de tabancanın üzerine konarak yemin ettiriliyordu. Yeminden sonra gözleri açıldığında karşısında siyah maskeli, sadece gözleri açık, baştan aşağı kırmızı pelerine sarılmış üç kişiyi görüyordu. Cemiyete giren için artık çıkış mümkün değildi. Cemiyetten çıkıldığında ya da cemiyetin amaçlarına aykırı bir harekete katılındığında üye ihanetle suçlanıp ölümle yargılanıyordu. Başlangıçta gerek merkezin toplantıları gerekse yemin merasimi çeşitli evlerde yapılmaktaydı. Sonraları Ömer Naci adına Alatini Köşkü ile tramvay deposu arasında küçük bir ev tutuldu. Yemin merasimleri orada yapılmaya başlandı. Merasimde adaya söylenen nutuk Ömer Naci tarafından hazırlanmıştı. Onun gür sesiyle, "Vatanın sinesinde bir kale-i üstüvar gibi teşekkül eden" diye başlayan konuşma üye adayını daha da heyecanlandırıyordu. Üyelere bir numara verilmekteydi. İlk 10 numara kuruculara aitti. Yaş sırasına göre cemiyetin ilk 10 üyesi şöyle sıralanıyordu. Bursalı Tahir Bey 1, Naki Bey 2, Rahmi Bey 3, Mithat Şükrü Bey 4, Talat Bey 5, Kazım Nami Bey 6, Ömer Naci Bey 7, İsmail Can Pulat Bey 8, Hakkı Baha Bey 9, Edip Servet Bey 10. Gerektiğinde iki cemiyet üyesinin tanışması için bir işaret sistemi de geliştirilmişti. Masonların tanışmasına benzeyen bu işaretleşmede temel ilke gene kelime-i mukaddese mu'in, kelime-i mur'ür hilal sözcükleri olmuştu. Üye sağ elin üç parmağını büküp bir hilal halinde kalbine götürdüğünde işaret tamam sayılacaktı. Bundan sonra şu parola karşılıklı olarak söylenecekti. Mim, ayn, ye, nin. Bu harfler eski yazıyla mu'in sözcüğünün harflerinden başka bir şey değildi. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin Paris'te Ahmet Rıza Bey'in yönetimindeki İttihat ve Terakki Örgütü ile ilişki kurması daha sonralara rastlar. Bu ilişki Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım tarafından kurulmuştur. Paris'teki örgütle ilişki Bükreş kanalıyla sağlanıyordu. Haberleşmede kurye görevini genellikle Talat Bey sağlamaktaydı. Sınırdan sonra kız kardeşinin kocası Bulgaristan kanalıyla Bükreş'e ulaştırıyordu. Paris'teki grupla ilişki kurulunca oradaki merkezin önerisiyle Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin adı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirildi ve dışarıdaki örgütün dahili grubu olarak nitelendi. Birleşmeye kadar Paris'teki grup Terakki ve İttihat biçiminde anılmaktaydı. Bu adda Selanik grubunun ısrarıyla İttihat ve Terakki şekline dönüştürüldü. Eylül 1906'dan sonra merkezdeki üyelerin bütün gayreti örgütlenmeyi yaygın biçimde gerçekleştirme üzerinde toplandı. Doktor Nazım'ın gizlice Selanik'e gelişi örgütlenme çalışmalarını hızlandırdı. Anadolu'daki örgütlenmede Doktor Nazım'dan yararlanıldı. O günlerde Bursalı Tahir Bey İzmir'e tayin olmuştu. İzmir örgüt açısından önemliydi. Özellikle Anadolu'dan Selanik'e gönderilen bazı kıtaların kumandanlarıyla görüşerek onların da cemiyet safına çekilmesi gerekiyordu. Bunu sağlamak için Doktor Nazım Bey, Kazım Nami Bey'in sağladığı izinle din adamı kılığında İzmir'e Tahir Bey'e yardıma gönderildi. Burada Kara Kemal Bey'in de desteğiyle gerekli propaganda ve örgütlenme yapıldı. Diğer yandan Suriye'den gizlice gelen Mustafa Kemal Bey de Ömer Naci ve Hakkı Baha Beylerin aracılığıyla örgüt çatısı içerisine alındı. Genç subaylar dalga dalga diyebileceğimiz bir hevesle cemiyete girmeye çalışıyorlardı. Hareket Selanik sınırlarını aşmıştı. Selanik çekirdeğinin tamamlanıp güçlenmesinden sonra 3. Ordu'nun alanına giren Kosova vilayetinde özellikle Manastır'da örgütlenme işlerine girişildi. Bu konuda cemiyete alınmış olan Enver Bey'in sonradan Harbiye Nazırı rolü büyüktür. İlk adımları o atmıştır. Manastır'da üye yapılacak kişileri seçmiş, merkezin onayını aldıktan sonra yemin merasimlerini yaptırmıştır. Manastır'daki karargahın birçok subayı cemiyete girmiştir. Bunların içerisinde Kazım Bey, Karabekir, Resneli Niyazi Bey gibi atılgan ve cesur subaylar başı çekmekteydi. Özellikle Kazım Bey'in örgütçü yeteneği cemiyet açısından büyük bir kazanç olmuştur. Kosova vilayetindeki örgütlenmenin başarılı olmasına karşın bölgenin diğer vilayeti olan Edirne'de aynı sonuçlar elde edilememiştir. Bunun nedenlerinin başında Edirne'deki 2. Ordu'nun kumanda kademesindeki subayların padişaha bağlılığı ve genç subay oranının 3. Ordu kadar yoğun olmaması gelmektedir. İstanbul'da da benzer bir gelişme olmuştur. Kazım Bey'in İstanbul'a tayin edilmesinden sonra başkentteki örgütlenme başarılı bir düzeye kavuşmuştur. Örgütün yayılması sırasında üyelere verilen sıra numaraları cemiyetin güçlü olduğu kanısını vermek için yeniden düzenlenmiştir. Örneğin Manastır'daki şubede üye numaraları 5014'ten başlatılmıştır. Böylece yeni üyelere cemiyetin çok sayıda üyeye sahip olduğu izlenimi veriliyordu. Örgüt yaygınlaştıkça eşgüdüm ve disiplin sorunları da ön plana çıktı. Özellikle Manastır'da bazı genç subayların bağımsız davranışları tehlikeli boyutlara ulaşabilecek nitelikteydi. Eşgüdümün her geçen gün yitirilmesi Selanik'teki merkezi korkutmaktaydı. Bağımsız eylemlerin önünü almak için cemiyetin bir dizi eyleme girişmesine karar verildi. Bu eylemler çoğunlukla merkezi hükümete yöneltilen silahlı girişimlerdi. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Paşa'nın öldürülme girişimi, Atıf Kamçıl Bey'in Şemsi Paşa'yı vurması bu eylemlerden bazılarıdır. Disiplinin sağlanması için üyelik yemini edenlere, emirlere uymadıkları takdirde merasimde kullanılan tabancayla vurulacakları uyarısı yapılıyordu. Fakat bu uyarının nasıl gerçekleştirileceği konusunda herhangi bir düşünce başlangıçta yoktu. Silahlı eylemler arttıkça bu uyarının önemi de ortaya çıktı. Silahlı eylemler yönünden iki sorun vardı. Birincisi eylemin kimin tarafından yapılacağı, diğeri ise görevi üstlenenin ihaneti halinde ne ceza verileceğiydi. Bu sorunların çözümü için örgüt içerisinde yeni bir örgütün kurulmasına karar verildi. Bu yeni alt örgüte Cemiyetin Fedaileri adı verildi. Fedailer bizzat genel merkez tarafından seçilip görevlendiriliyordu. Bunların kimliği tamamen gizli tutuluyordu. Böylece cemiyetin içerisinde gizli bir bölüm oluşturulmuştu. Cemiyet illegal olduğu dönemlerde bile gizli bir alt örgüte sahip olmaya başlamıştı. Fedai grubunun eylemler sırasında büyük yararları görüldü. Bir yandan silahlı eylemler işini gerçekten bilen kişiler tarafından yapılıyor, aynı zamanda da cemiyetin kendi dışındakiler üzerinde gizemli bir baskısı sağlanıyordu. Eylemlerin zamanlama bakımından aksamaması da üzerinde önemli durulan bir başka noktaydı. Bilhassa Manastır grubunun zamanlama açısından dikkatsiz oluşu, eşgüdüm ve disiplin sorunlarını sık sık öne çıkartmaktaydı. Manastır'daki atılganlara ayak uydurabilmek için Selanik'te hızlı bir biçimde harekete geçti. Enver'in, Resneli Niyazi Bey'in dağa çıkması bir anlamda Selanik merkezinin teşvikiyle gerçekleşti. Olaylar 1908'e gelindiğinde cemiyetin öngörmediği biçimde hızla gelişmeye başladı. Büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Rumeli'nin paylaştırılması yönündeki niyetleri Reval toplantısında daha bir açığa çıkmıştı. Bu cemiyeti çok kesin bir eyleme doğru itti. Reval toplantısının sonuçlarının kabul edilemeyeceğine ilişkin bir bildirinin büyük devletlerin elçilik ve konsolosluklarına dağıtılması planlandı. Rumeli'deki gizli örgüte bağlı yurtseverler açısından bardağı taşıran son damla Reval buluşmasıdır. Bu buluşma 9 Haziran 1908'de İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı arasında Estonya'nın bugünkü adıyla Tallinn, o dönemdeki adıyla Reval kentinde yapılmıştır. Tarık Zafer Tunayan'ın altını çizdiği gibi, buluşma resmi söylevleri aşan bir hava içerisinde geçti ve bir antlaşma görüntüsü aldı. Buluşmada üçlü bir antlaşma işareti sezildi. Sızan söylentiler kötüydü. Osmanlı üzerindeki denge bozulacak, Rumeli parçalanacaktı. Yıldız vatanı yabancılara terk ediyordu. Cemiyet yönünden bu kabul edilemez bir sonuçtu. 2. Eylemler ve hürriyetin ilanı. Mayıs 1908'den sonra 3. Ordu'nun Manastır yöresindeki kıtalarında ve çevre köylerle kentlerde huzursuzluk büyümeye başladı. Makedonya Genel Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa saraya çektiği telgrafta şu haberleri vermekteydi. Jön Türk, Ermeni ve Makedonya komitelerinin son umumi içtimalarında verdikleri karara göre Selanik yahut Manastır dahilinde bir mahalli mahsusta Merkez İcra Komitesi namıyla bir heyeti ihtilaliye teşkil edip pek yakın bir zamanda fiiliyata başlayacakları. Bu güvenilir bir istihbarattır. Yalnız komitenin ya da cemiyetin adı verilmemektedir. Hüseyin Hilmi Paşa'nın cemiyetin varlığından haberdar olmaması mümkün değildir. İsmini açıkça vermemesinin nedeni örgütün gücünü tam olarak kestirememesinden ileri gelmektedir. Buna benzer bir başka haber de Atina'daki Osmanlı elçisi Rıfat Bey'den gelmiştir. Bu habere göre, sefarethanenin hususi istihbarat memurunun Makedonya komitecisi kılığına sokularak ve komiteci yazılarak ihtilal heyetinin içinden bazı haberler alması sağlanmıştır. Bunların başında şu gelmektedir. 2. ve 3. orduların zabitlerinden birçoğu ihtilal komitesinin düşüncelerine taraftardırlar. Bunlarda meşrutiyetin iadesi için söz vermişlerdir. Arnavutlardan bir takım nüfuslu şahsiyetler de ikna edilmişlerdir. Bu suretle alınan tertibat yakında fiiliyat sahasına çıkacaktır. Elçiliğin bu raporunun tarihi 22 Haziran'dır. Görüldüğü gibi İstanbul, Rumeli'de bir şeylerin olduğunun farkındadır. Bu nedenle de Rumeli'ye bu tip olaylara karışmamış bazı Anadolu taburları sevk edilmiştir. Birçok kaynağa göre olayların böylesine hızlanmasından Selanik'teki merkez de ürkmüş gözükmektedir. Ne var ki Manastır'daki gruba söz geçirmek mümkün değildir. Yapılacak tek şey gelişen olayların arkasında kalmamaktır. Selanik'te bu düşünceyle eylemlere girişmeye karar vermiştir. Bu eylemleri şöyle özetlemek mümkündür. Selanik ve çevresinde bazı silahlı eylemlere girerek hükümet yetkililerini yıldırma. Anadolu'dan gelen taburların içine sızarak onların subay ve askerlerini cemiyete kazanmak. Bu eylemler doğrultusunda ilk olarak Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey'in öldürülmesi girişiminde bulunuldu. Nazım Bey, Enver Bey'in kız kardeşiyle evliydi. İsmail Can Pulat'ın bir başvurusunu görüşmek için alt kattaki selamlık odasına giderek Can Pulat Bey'le konuşmaya başlayan merkez kumandanı pencereden ateş eden Mustafa Necip adındaki bir subay tarafından yaralandı. Merkez kumandanının yaralanması ve vuranın yakalanamaması cemiyetin gücüne bir kanıt olarak yorumlandı. Nazım Bey İstanbul'a döndükten sonra verdiği raporda Enver Bey hakkında şunları söyler. Enver Bey ile pek az görüştüğümden ve kulunuza hiçbir şey açmadığından, hatta yanımda bir şey sorulmadığı zaman hiç konuşmadığından ahval ve ahlakı hususiyetine bir vukufum yoktur. Ne var ki cemiyet, merkez kumandanının Enver Bey'i ihbar edeceği varsayımına dayanarak onu Tikveş yöresine gereğinde gerilla harekatına başlamak üzere gönderdi. Böylece Enver Bey'in cemiyetin üyesi olduğu açığa çıktı. Abdülhamit, 3. Ordu içerisindeki kaynaşma konusunda ilk elden bilgi almak için iki subayın İstanbul'a gönderilmesini ister. Bu emir üzerine Kurmay Ali Rıza ve Topçu Hasan Rıza isimlerindeki iki albay İstanbul'a gönderilir. Bunların İstanbul'da gereğinden fazla kalması cemiyeti telaşlandırır ve hemen gelmeleri konusunda baskı yapmaya karar verir. Bu baskılar o derece büyür ki Hüseyin Hilmi Paşa saraya gönderdiği bir telde, avdetleri için gün bile tayin olunduğu ve şayet o gün iade edilmezlerse fena şeyler olacağına dair haberler alındığını bildirmektedir. Durum her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşmaktaydı. Hüseyin Hilmi Paşa kendisinin dışında bütün subayların cemiyetin üyesi olduğuna bile inanıyordu. Olayların bu noktasında iki önemli gelişme daha ortaya çıkar. Bunlardan birincisi Firzovik olayı, diğeri de Niyazi Bey'in dağa çıkmasıdır. Firzovik olayının çıkış nedeni Rumeli demir yollarında çalışan Avusturyalıların eşleriyle birlikte Firzovik'te birkaç gün sürecek bir piknik yapmaya karar vermeleridir. Bunu duyan 30 bin Arnavut Firzovik'te toplanarak büyük bir protesto eylemine girişir. Arnavutların Firzovik'te toplanması sırasında 3 Temmuz 1908'de Niyazi Bey cuma namazını izleyen saatlerde alay cephaneliğinden aldığı mühimmat ve silah ile dağa çıktı. Kendisine 100'e yakın asker ve sivil izliyordu. Bunu izleyen günlerde Eyüp Sabri de aynı şekilde çete kurarak gerilla savaşımına soyundu. Niyazi Bey'in dağa çıktığı bölge Ohri'ye yakındı. Ohri ve çevresi muhalefetin en yoğun olduğu bölge olarak biliniyordu. Bu muhalefet o boyutlardaydı ki sabah içtimalarında askerler yaşasın padişah yerine yaşasın millet diye bağırıyorlardı. Saray Niyazi Bey'in hareketinin bastırılması için alaylı bir subay olan Şemsi Paşa'yı görevlendirir. Şemsi Paşa alaylı olduğu için mektepli dediği genç zabitlerden nefret etmektedir. Arnavutlar tarafından sevildiği için gönüllü Arnavutlardan bir birlik oluşturur. Önce Selanik'e gelir. Cemiyet burada paşaya karşı bir hareket yapmaz. Bir anlamda eylemlerinin bütününe zarar vermek istemediği için bu yolu tercih ettiği açıktır. Her geçen gün cemiyetle sarayın hesaplaşma zamanını yaklaştırmaktaydı. Bu hesaplaşma üç alanda odaklaşmaktaydı. Niyazi, Eyüp Sabri ve Enver Bey çetelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin engellenmesi, Firzovik'te toplanan 30 bin Arnavut'un kazanılması, Anadolu redif taburlarının kazanılması doğrultusundaki çabalar. Bu üç alanda da cemiyetin eylemleri başarılı olur. Nihayet Şemsi Paşa, Manastır Postanesi'nden çıkarken cemiyet üyelerinden Atıf Bey tarafından vurularak öldürülür. Bu kazanımlardan sonra iş son atılımın yapılmasına kalmıştır. Selanik'teki merkez 21-22 Temmuz gecesi olağanüstü bir toplantı yaparak 24 Temmuz'da genel kıyamın başlamasına karar verir. Kalkışma Rumeli'nin bütün yörelerinden halk ve asker adına saraya, anayasanın yürürlüğe konması ve meşrutiyetin ilanına ilişkin arıza telgraflarının çekilmesi biçiminde uygulanacaktır. Diğer taraftan Selanik ve öteki kentlerde duvarlara cemiyetin meşrutiyet isteyen bildirileri asılacaktır. Bildiri Fethi Bey tarafından kaleme alınmıştır. Olağanüstü toplantıya katılanlar şunlardı. Talat Bey, İsmail Canpulat, Mithat Şükrü, Binbaşı Cemal, sonradan Bahriye Nazırı, Kurmay Binbaşı İsmail Hakkı, Manyasizade Refik, Kurmay Binbaşı Fethi Okyar, Müftüzade İhsan Namık, Yüzbaşı Hasan Fehmi. Manastır 24 Temmuz'da yapılacak hareketi bir gün önceye aldı. Saray tarafından Şemsi Paşa'nın yerine gönderilen Tatar Osman Paşa, Manastır'da 22-23 Temmuz gecesi Niyazi ve Eyüp Sabri Beylerin çeteleri tarafından dağa kaldırıldı. Bu olay İstanbul'u ve sarayı şaşkınlık içerisinde bıraktı. Bunun etkisini azaltmak istemeyen Manastır, 23 Temmuz günü meşrutiyeti tek başına ilan ederek bir telgrafla saraya bildirdi. Manastır'ı Rumeli'nin diğer yöreleri izledi. Hareket Selanik'teki merkezin planladığından daha önce başlamıştı. Rumeli'den gelen telgrafları padişah gereğinin yapılması için Meclis-i Vükela'ya havale etmişti. 23-24 Temmuz gecesi Meclis-i Vükela toplantı halinde kaldı. Telgraflar karşısında heyet-i vükela, bakanlar kurulu neye karar vermesi gerektiğini bir türlü bilemiyordu. Aslında bu kararsızlığın nedeni padişahın bu konudaki gerçek isteğinin ne olduğunun bilinememesiydi. Sabaha kadar bakanlar kurulu elindeki kanıtları, belgeleri inceleyerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Cemiyetin gücü açısından kesin bir bilgileri yoktu. Fakat hükümetin o dakikaya kadar yaptığı tüm girişimler ters tepmişti. Otoritenin sarsıldığı Rumeli'de merkezi hükümetin tanınmadığı bir gerçekti. Tartışmanın sonuna doğru hala açık bir karara ulaşılamamıştı. Bunu Kamil Paşa anılarında şöyle anlatmaktadır. Kanuni Esasi'nin ilanından başka bir çare kalmamıştı. Fakat içimizde bunu Abdülhamit'e teklif edecek bir yiğit tasavvur olunamadığından mütehayyir bir haldeydik. İşte şaşkınlık bu noktaya eriştiğinde imdada sultanın bir iradesi yetişti. Ellerinde yeni telgraflarla Kurena'dan Rıza Bey, ikinci katip İzzet Paşa ile meclise girdi. Şevketli Efendimiz bu telgrafların da mütalalarını ferman buyurdular. Anlaşılan ahali Kanuni Esasi'nin ilanını arzu ederlermiş. Ben Kanuni Esasi'nin ilanının aleyhinde değilim buyurdular, dedi. İşte bu sözlerledir ki meclisi rahatlattı. Bundan sonra şu bakanlar kurulu kararı hazırlandı. Manastır, Kosova ve Selanik vilayetleri bütün halkının ve ordunun bazı mıntıkasında bulunan erat ve subaylarının şu son günlerde giriştikleri serbestçe hareketlerin mahiyetlerine dair sözü geçen vilayet ve mıntıkalar vali ve kumandanlarından ve umum müfettişlikten 8, 9 ve 10 Temmuz 1324, 21, 22, 23 Temmuz 1908 tarihlerinde gelen 67 adet telgraf ve yazılar Padişah Hazretlerinin emri gereğince aramızda birer birer incelendi. Gelen yazılara göre birçok mahalde bulunan ahalinin ayaklanması, pek çok yerlerde subay ve askeri eratın onlara katılmasıyla bazı askeri depoların kapılarını kırarak birçok silah ve cephane ve tabur sandıklarında mevcut paraları alarak ve kendilerine mani olmak isteyenleri şiddetli cezalarla ve ölümle tehdit ederek ve nihayet toplar atarak, nutuklar vererek hürriyetin ilanına dair bir takım nümayişlerde bulundukları ve dün gece manastırda bazı kumandanların ve hatta müşir Osman Paşa'nın bulunduğu yeri kuşatarak Osman Paşa'yı tevkif ettikleri ve bu asice hareketlerin kanuni esası hükümlerini yürürlüğe koymakla Meclis-i Mebusa'nın toplantıya davet ettirilmesi esasına dayandığı ve bu konuda her türlü nasihata kulak asmayarak daha çok karışıklık çıkaracakları anlaşılmış ve gerçi kanuni esası yürürlükte olup Meclis-i Mebusa'nın muvakkat bir müddet için tatili, şimdiki hareketlerin ve memleketin gereğinden olması dolayısıyla bir müddetten beri davet edilmemiş ve açılmamış ise de halk arasında kan dökülmesini men etmek ve ecnebi devletlerin işlerimize karışmalarına meydan vermemek vazifemiz icabatından olduğundan, Meclis-i Mebusa'nın açılması çaresiz yapılacak bir şey olduğundan, durum aramızda müzakere edilerek arz edilmesi Padişah Hazretlerinin emirleri gereğinden olup, hakikatte memlekette güvenliğin yerleşmesi arzusunu hedef tutan yüksek mütalaları tam isabetli bulduğundan, seçim hakkında zaten mevcut olan usule uyarak gerekli vasıfları taşıyan üyelerinin seçilmesiyle arka arkaya bildirilmesi hususunun umumi olarak vilayetlere ve kendi başına buyruk livalara tebliğ edilmesi ve bu kararın onlara anlatılmasıyla cemiyetlerinin dağıtılması müzakere ile uygun görülmüş ve bu konuda yazılan telgrafname sureti ilişik olarak arz ve takdim edilmekle Padişah Hazretlerinin bu konudaki emir ve fermanları ne şekilde çıkarsa isabet onda olmakla bu ve her türlü işte emir ve ferman Padişah Hazretlerinindir. Bu karar padişah tarafından hemen onaylanmıştır. Ertesi gün başta İstanbul olmak üzere tüm vilayetlerde ve yörelerde kanuni esasinin yürürlüğe girdiğine ilişkin padişah hattı hümayunu yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.